Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasfiyeci'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tara Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 29 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 5 Ramazan 1442 ve Miladi 18 Nisan 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Hocası Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Kardeşi ile Irak gelişmeleri üzerine yapan röportaj, İran basınından seçmeler, İslam ülkelerinde Ramazan ve dinleyicilerle baş başa isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslami İran'da bugün ordu günü dolayısıyla araçlı geçit töreni düzenlendi. Bugün İran'ın güneyindeki Burşeh vilayetine bağlı Bender Gunave ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son 24 saatte İran'da koronavirüsten 405 vatandaş daha yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Ruhani sağlık sisteminin altyapısının geliştirmesine vurgu yaptı. İran ile 4+1 grubu arasındaki görüşmeler devam ediyor. İran'ın Irak'ta bloke edilen paraları serbest bırakılıyor. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Şems'i 29 Ferverdin 18 Nisan Ordu Günü dolayısıyla ülke genelinde araçlı geçit töreni düzenlendi. İslam İran'da her sene Ordu Günü'nde görkemli askeri geçit törenleri düzenleniyor. Ancak bu yıl geçtiğimiz yıl olduğu gibi askeri geçit töreni koronavirüs salgını yüzünden kısıtlı biçimde düzenlendi. Başkent Tahran dahil ülkenin dört bir yanında askeri geçit töreni araçlı düzenlendi. Tahran'daki törende yeni askeri kazanımlar görücüye çıkarıldı. Görücüye çıkarılan yeni sistemler arasında çok namlulu alçak irtifa savunma sistemi Zülfikar ve elektrooptik ateş kontrol ve çifte fırlatma sisteminden oluşan ve Eres aracı üzerinde taşınan Şehit Mecit sistemidir. Bu sistemlerin seyir füzeleri başvurmak üzere alçak irtifadaki hedefleri imha etmek amacıyla geliştirilmiştir. Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi Ordu Günü Geçit Töreni kulisinde muhabirimizle yaptığı açıklamada sürekli şekilde gücün geliştirilmesinin İran ordusu dahil tüm orduların gündeminde olduğunu, çünkü ne tehdit, ne teknoloji, ne de İran'ın düşmanların sabit kalmadığını vurguladı. Düşmanlar ve modern tehditlere karşı İran İslam Cumhuriyeti ordunun milleti savunmak için her geçen gün gücüne güç katması gerektiğini vurgulayan Komutan Musevi, Başkomandan Ayetullah Hamenei'nin silahlı kuvvetleri her daim izlediğini ve silahlı kuvvetlerin hazırlık ve gücünü yoklayarak silahlı kuvvetlerinin daha da güçlenmesine vurgu yaptığını hatırlattı.
Bugün İran'ın güneyindeki Burşehr vilayetine bağlı Bender Gunav ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonucu 5 kişi yaralandı. Taslim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Bender Gunav bölgesinde meydana gelen şiddetli deprem sonucu 5 kişi yaralandı. Deprem nedeniyle 10 köyde hasar meydana geldiği ve can kaybının olmadığı yetkililer tarafından belirtildi. Aşçı depremleri meydana geldiği bölgedeki evleri hasar gören vatandaşlar acil durum çadırlarına yerleştirildi. Öte yandan Burşehr Nükleer Santrali Halkla İlişkiler Bölümü tarafından yayınlanan yazılı açıklamada bugün Bender Gunav ilçesinde meydana gelen deprem sonucu Burşehr Nükleer Santrali'nde herhangi bir hasar yaşanmadığı belirtildi. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Yerel saat 11.11'de Bender Gunav kentinde meydana gelen deprem sonucu Burşehr Nükleer Santrali'nin tüm tesis, ekipman ve binaları sağlam durumda ve herhangi bir hasar meydana gelmemiş ve santralin mevcut faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde de herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır. Bu santral uluslararası standartlara göre tasarlanarak inşa edilmiştir ve ülke ile bölgedeki en şiddetli depremler karşısında güvenlidir.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saat zarfında 405 vatandaşın da koronadan hayatını kaybettiği bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte maalesef 405 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 21.644 yeni vaka tespit edildi, belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 66.732'ye, vaka sayısı 2.237.089'a çıktığı bildirildi. Virüse yakalanan hasardan 4.766'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 1.785.385'e ulaştı ifadesi kullanıldı. Dünyada ise koronavirüs vaka sayısı 141 milyonu ve korona kaynaklı ölüm sayısı 3 milyonun üzerine çıkmıştır.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani bugün hükümetinin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada sağlık sisteminin altyapısının geliştirmesine vurgu yaptı. Hükümetin sağlık sektörüne gösterdiği özenin devrim sonrası yıllarda kayda değer miktarda olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Rouhani, koronavirüse karşı hükümetinin korona taşıyan hastaların kabulü için hastanelerin donatılıp hazırlatılması ve sağlık sisteminin altyapısının güçlendirilmesini takip ettiğini söyledi. Toplantıda Sağlık Bakanı Said Nemeki de hastane projelerinin tamamlanma süreci hakkında rapor sundu.
Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selaković'i kabulünde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirmesine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Rouhani, pazar günü Tahran'da Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selaković'la görüşmesinde, İran İslam Cumhuriyeti her zaman Sırbistan'ın milli birliğine destek verdiğini belirterek Tahran ve Belgrad arasında işbirliğinin takviye edilmesi zaruretine vurgu yaptı. Rouhani, İran İslam Cumhuriyeti Balkanlarda barış, huzur ve istikrarın korunması ve bu bölgede yer alan tüm etnik grupların barış içinde bir arada yaşamasına inandığını kaydederken, terörle mücadele etmek ve barış ve istikrarı sağlamak için tüm ülkelerin işbirliği yapmaları ve çaba harcamaları şart olduğunu kaydetti. Görüşmede koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Rouhani, bu salgınla mücadelede Sırbistan'la bilimsel ve teknik alanlarda işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Amerika terör devletinin illegal yaptırımları ve son 3 yılda dayattığı iktisadi savaşa işaret eden Cumhurbaşkanı Rouhani, illegal yaptırımlar tamamen kaldırıldığı takdirde İran ve uluslararası toplum arasında iktisadi işbirliği için yeni bir ortam oluşacağını, dost ülkeler bu fırsattan yararlanmaları gerektiğini vurguladı. Görüşmede Sırbistan Dışişleri Bakanı Selaković, ülkesi İran İslam Cumhuriyeti ile dostane ilişkilerini sürdürmekte kararlı olduğunu belirterek ikili ilişkilerin derinleştirmesine vurgu yaptı. Bakan Selaković ayrıca ülkesinin her daim Bercam adıyla anılan Koyep nükleer anlaşmasına ve İran'ın barışın nükleer programına destek verdiğini ifade etti.
İran'ın müzakere heyetiyle Viyana'daki 4+1 grubu arasındaki istişareler bugün çeşitli düzeylerde devam edecek. İran ve 4+1 heyetleri arasındaki istişareler bugün formatlarda ve seviyelerde devam edecek ve uzman çalışma grupları yaptırımların kaldırılması ve nükleer meseleleri tartışmayı sürdürecek. Dün nükleer anlaşma ortak komisyon toplantısının yanı sıra İran'ın müzakere heyetiyle 4+1 üyeleri arasında ikili ve çok taraflı görüşmeler yapıldı. Görüşmeler sırasında İran Müzakere Komitesi Başkanı Abbas Arakçı ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrico Mora arasında 3 toplantı gerçekleşti. Ayrıca 3 Avrupalı heyetin başkanları da bir toplantıda Arakçı ile bir araya geldi. Yaptırım ve nükleer mesele olmak üzere iki alanda bilirkişi çalışma gruplarının toplantıları da geçtiğimiz günlerde her zamanki gibi gerçekleşmişti. Ortak komisyon dünkü toplantısında çalışma gruplarının raporları alınarak ve incelendikten sonra ikili ve çok taraflı görüşmelerin yanı sıra teknik istişarelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi ve gerekirse ortak komisyonun tekrar toplanmasına karar verildi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Viyana Daimi Temsilcisi Kazım Garibabadi, Viyana'da takip edilen ve görüşülmekte olan konu yaptırımların kaldırılmasına net bir resmini oluşturmaktır dedi. Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmeleri sürerken açıklama yapan Garibabadi, bu şeffaflık ve Amerika'nın geri dönme iddiasındaki ciddiyetini değerlendirmek için yaptırımların kaldırılmasını belirleyip listeleme gereklidir. Müzakere ekibinin temel ilkesi de devrim liderinin İran devletinin politikası olduğuna yönelik açıkladığı ilkelerden oluşmaktadır. Müzakere heyeti görüşmelerin sonuçlarına gerektiği kararların alınması için düzenli olarak üst düzey İranlı yetkililere iletmektedir ifadesine kullandı. İran'ın müzakere heyetiyle Viyana'daki 4+1 grubu arasındaki istişareler bugün çeşitli düzeylerde devam edecek. İran ve 4+1 heyetleri arasındaki istişareler bugün çeşitli formatlarda ve seviyelerde devam edecek ve uzman çalışma grupları yaptırımların kaldırılması ve nükleer meseleleri tartışmayı sürdürecek. Dün nükleer anlaşma ortak komisyon toplantısının yanı sıra İran'ın müzakere heyetiyle 4+1 üyeleri arasında ikili ve çok taraflı görüşmeler yapıldı. Görüşmeler sırasında İran Müzakere Komitesi Başkanı Abbas Irakçı ve AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora arasında 3 toplantı gerçekleşti.
İran'ın %60 oranında uranyum zenginleştirmeyi başarmasına vurgu yapıldı. Haberin ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Natanz nükleer tesisinde elektrik dağıtım merkezinde gerçekleşen sabotajın ardından İran kısa sürede bu eylemi yanıt olarak uranyum zenginleştirme oranını %60'a yükseltti. İran ile 4+1 grubu heyetleri arasında nükleer anlaşma ortak komisyonu toplantısı düzenlendiği bir sırada Natanz nükleer tesisinde geçtiğimiz hafta bir eylem meydana geldi. İran İslam Cumhuriyeti Siyonist rejimin arkasında olduğu bu eylemin hemen ardından zenginleştirme oranını aynı tesiste %60'a çıkarmış oldu. İran günümüzde %20 ve %60 zenginleştirilmiş uranyum üretmekte. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ise İran'ın Natanz nükleer tesisinde %60 oranında uranyum zenginleştirmeyi başardığını doğruladı. Bu bağlamda İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nezdindeki temsilcisi Garib Abadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesini %60'a yükselttiğini doğruladı dedi. Garib Abadi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından cumartesi günü yayımlanan bir raporda, İran'ın Natanz tesisinde uranyum zenginleştirme seviyesini %60'a yükselttiği doğrulandı ifadesini kullandı. Bu arada İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf bugün meclisteki konuşmasında İran'ın nükleer alanda karar alma ve kararı gerçekleştirme arasındaki farkın oldukça kısıldığına dikkat çekti. Galibaf, İran'ın attığı son nükleer adıma ilişkin uranyum zenginleşme işleminde elde edilen kazanımlar İran'ın nükleer endüstrisinin yerli ve milli olduğunu düşmanlarımıza kanıtladı. İran milletinin bilimsel ilerleme konusundaki kararlarına karşı yapılan herhangi bir kötü eylem ve baskı tamamen başarısız kalacaktır ve nükleer endüstrinin gelişimini kimse engelleyemez dedi. Galibaf, İran'ın %60 saflıkta uranyum zenginleştirmesi düşmanın müzakere sürecinde ülkenin üstünlüğünü zayıflatma planına da güçlü bir yanıttı. Meclisin çıkardığı stratejik eylem yasasının uygulanmasıyla nükleer endüstrinin kilitleri kırıldı ve İran'ın nükleer müzakere heyetine yaptırımların tamamen kaldırılması hedefine ulaşması için güç sağladı. Düşman Natanz tesisinde sabotaj eylemiyle İran'ın müzakere konumunu zayıflatmaya ve İran halkının elini boşaltmaya çalıştı ifadelerini kullandı. Nükleer tesislerin koruma düzeyinin artırılması gerektiğine vurgu yapan Galibaf, Natanz tesisine yönelik düzenlenen terör saldırısına yanıt vermek bir zorunluluktur ve uygun zamanda yapılacaktır diye konuştu. Daha önce İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salih, ülkenin yeni nükleer adımı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada saatte 9 gram %60 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretiliyor. Aynı zamanda %20 uranyum da üretilecek demişti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlere devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne yakın bir kaynak, Ukrayna yönetiminin uçak kazası dosyasını teknik boyut çıkararak Rusya'ya baskı yapmak için siyasi bir araç olarak kullanmaya çalıştığını belirtti. Aynı kaynak yaptığı açıklamada Ukrayna yolcu uçağının İran'da düşmesinden sonra Ukrayna yetkililerinin İran'a bu olayın Rus Turm 1 savunma sistemindeki teknik arızadan kaynaklandığını ilan edilmesi önerisinde bulunduğunu belirtti. Kaynak ayrıca İran'ın gerçeklik payı olmayan bir öneriyi reddettiğini ifade ederken Ukrayna yönetiminin uçak kazasına ilişkin dosyayı siyasileştirmeyi ve teknik boyuttan çıkarmaya çalıştığını vurguladı.
İran-Irak Ortak Ticaret Odası Genel Sekreteri Hamid Hüseyin'in yaptığı açıklamada İran ile Irak'ın İran'ın bu ülkede bloke edilen paraların serbest bırakılmasına ilişkin anlaştığını duyurdu. Hüseyin'in bu bağlamda İran yaptığı açıklamada Irak'ın İran'ın bloke edilen paraların iadesi için muafiyetler aldığını ve yaptırımlar haricinde kendi borçlarını İran'a ödeyebileceğini söyledi. İran-Irak Ortak Ticaret Odası Genel Sekreteri İran tarafından bir temsilcinin Irak Ticaret Bankası ile müzakere yaptığına işaretle bu bankanın İranlı tüccarların bloke edilen paralarıyla ticaret yapabileceğini bildirdiğini kaydetti. İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasir Himmet'in açıklamasına göre İran'ın Irak'taki döviz rezervleri 5 milyar dolardır.
Financial Times 9 Nisan 2021 tarihinde Irak'ın başkenti Bağdat'ta İranlı ve Suudi yetkililer arasında üst düzey doğrudan görüşme gerçekleştiğini, görüşmenin olumlu geçtiğini ve gelecek hafta yeni bir turunun yapılacağını ileri sürdü ancak ismi açıklanmayan İranlı kaynak haberi reddetti. İngiliz gazetesine konuşan kaynaklar 9 Nisan 2021 tarihinde Irak'ın başkenti Bağdat'ta İranlı ve Suudi yetkililer arasında üst düzey doğrudan görüşme gerçekleştiğini, görüşmenin olumlu geçtiğini ve gelecek hafta yeni bir turunun yapılacağını söyledi. Bunun 2016'dan beri Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilk önemli siyasi istişare olduğuna dikkat çeken FT'de yeni Amerikan Başkanı Joe Biden'in Selefi Donald Trump'ın çıktığı İran'la nükleer anlaşmaya geri dönme sinyallerine müteakip gerçekleştiğini ileri sürdü. Ancak Fars Haber Ajansı'nın haberine göre ismi açıklanmayan bir İranlı kaynak yaptığı açıklamada İran ile Suudi Arabistan arasında müzakere yapıldığına dair İngiliz gazetesinde çıkan habere tekzip ederken Tahran'la Riyad arasında böyle bir görüşmenin de gerçekleşmediğini kaydetti.
Amerika'da faaliyet gösteren Türk Sivil Toplum Kuruluşları 24 Nisan'da Ermenilerin sözde soykırım iddialarını dile getirmemesi için Amerikan Başkanı Joe Biden'a çağrıda bulundu. Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi tarafından Biden'a gönderilen mektupta 24 Nisan'daki başkanlık bildirinizin Osmanlı-Ermeni trajedisini soykırım suçu olarak nitelendirmemesi Türk-Amerikan toplumu için önemlidir denildi. Mektupta 1885-1919 yıllar arasında Ermeni isyanları ve Osmanlı'nın bunlara verdiği karşılıklar sonucu yaşanan trajik can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu vurgulanan mektupta soykırım suçlamalarından ziyade uzlaşmak, mesafe kat etmek için adil ve uygun bir yoldur ifadesi paylaşıldı.
Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol, Türkiye'de saatte 13 her 5 dakikada 5 kişi ölüyor. Zamanı ölümlere böldük, ölümlere zamana bölemiyoruz dedi. T24'te yer alan habere göre Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol, Türkiye'de koronavirüs vaka, günlük vefat ve aktif hasta sayısına işaret ederken Türkiye'de saatte 13 her 5 dakikada 5 kişi ölüyor. Zamanı ölümlere böldük, ölümlere zamana bölemiyoruz değerlendirmesini yaptı.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas liderlerinden Macid Hasan, seçimlerin ertelenmesinin gündeme gelmesinin seçim yarışına katılmak için liste oluşturan tüm gruplarda tehlike çanlarının çalmasına yol açması gerektiğini söyledi. Son günlerde medyada seçimlerin ertelenmesinden çokça bahsedilir olduğuna dikkat çeken Hasan, bunun Kudüs bahanesiyle seçimleri erteleme niyeti olduğuna işaret ettiğini belirtti.
Suriye parlamentosu ülkede devlet başkanlığı seçimlerinden 26 Mayıs'ta düzenleneceğini açıkladı. Suriye parlamentosu ülkede devlet başkanlığı seçimlerinin 26 Mayıs'ta düzenlenmesine karar verdi. Seçimlerde yer almak isteyenler yarından başlayarak adaylıklarını açıklayabilecek. Suriye parlamentosu sözcüsü Hamude Sabah, ülke dışında bulunan Suriye vatandaşlarına 20 Mayıs'ta elçiliklerde oy kullanabileceklerini söyledi.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yabancı güçlerin çekilmesinin bu ülke için önemli fırsat olduğunu belirtti. Bugün Kabil'deki toplantıda konuşma yapan Gani, yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesinin bu ülke için önemli fırsat olduğunu niteleyerek yabancı güçlerin çekilmesi için tam hazırlıklı olduklarını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı yetkilileri Çekya'nın Rus diplomatları sınır dışı etme kararını provokasyon olarak değerlendirip Prag'a karşılık vereceklerini duyurdu.
Ve son haberimiz, Amerika'nın Wisconsin eyaletine bir eğlence yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Bercam Ortak Komisyon Oturumu Umutlar ve Şüpheler başlığı altında. Nükleer anlaşma Bercam Ortak Komisyon oturumu ardından açıklamada bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Müzakereci Heyet Başkanı Seyit Abbas Arakçı, muhtemelen yeni bir anlayışın şekillenmekte olduğunu belirtirken, fakat uzun süreli ve yıpratıcı müzakerelerden yana olmadıklarını, artık ortak görüşlerle ilgili en az bir metin yazılma zamanı geldiğini söyledi. Görünüşe göre Bercam Ortak Komisyonu birkaç tur görüşmeleri ve uzman grupların yaptırımların kaldırılması ve Bercam sorumluluklarına uyulması için kurulması bir nebze de olsa gelecek vizyonu aydınlatmıştır. Buna rağmen Amerika İran'a bir imtiyaz vermek zorunda kalsa bile sırf en asgari imtiyaz olması ve yaptırımları en asgari düzeyde kaldırılmasına çalışıyor. Batı medyası Amerikan yaptırımlarının kaldırılabilen, müzakere edilebilen veya kaldırılamayan olarak 3 bölüme ayrıldığını belirtirken, Washington yetkililerinden naklen sadece 1. bölümün İran ile her türlü anlaşmada göz önünde bulunduğunu duyurdu. Söz konusu haber çevreleri Amerika'nın tüm yaptırımları kaldırmak istemediğini de belirttiler. Alınan haberlere göre Amerika'nın kaldırmak istediği yaptırımlar ancak Tahran'ın daha fazla imtiyaz vermesi ardından gerçekleşecektir. Amerika, İran'ın tüm yaptırımların kaldırılması konusunda diretmesi durumunda görüşmelerin çıkmaza sürükleneceği tehdidinde bulundu. Buna karşılık İran kendi ilkeli tutumu üzerine vurgu yaparak yaptırımların söz konusu 3 bölüme ayrılmasının kabul edilemez olduğunu ve tüm yaptırımların birden kaldırılması gerektiğini belirtiyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin kesin siyasetine göre tüm yaptırımlar yani Bercam yaptırımları ve herhangi bir ünvan altında Trump döneminde uygulanan yaptırımlar ve Bercam anlaşması ardından Obama döneminde başlayan yaptırımların tümü kaldırılması ve makul bir süre içinde doğruluğu sınandıktan sonra İran'da telafi girişiminde bulunacaktır. Aslında Tahran, Viyana müzakerelerinin tek kurtuluş yolunun tüm yaptırımların kaldırılması olduğunu belirtiyor.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde 2015 anlaşmasına geri dönüş zaruretine vurgu yaparken, o tarihten sonra uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif de Cuma günü paylaştığı tweet mesajında Trump dönemindeki tüm yaptırımların Bercam karşıtı olduğu ve kaldırılması gerektiğini, söz konusu yaptırımların mantıksız ve başına buyruk olduğunu, yaptırımlar arasında bir fark gözetilmeden tümünün kaldırılması gerektiğini yazdı. Amerikan Başkanı Biden ise yaptırımların kaldırılması zaruretine değinmeksizin Amerika'nın ancak İran'ın anlaşma gelince sorumluluklarına dönmesi halinde Bercam'a döneceğini belirtti. Biden hangi ülkenin ilk önce sorumluluklarına uymadığına ve anlaşmadan ayrıldığına değinmeksizin İran'ın tamamen Bercam'a uyması halinde Amerika'nın da anlaşmaya döneceği vaadinde bulundu. Fakat bazı Amerikalı siyasetçiler Washington'un Bercam'a dönmesi gerektiğini vurgu yapıyorlar. Amerikan Senatosu Demokrat Senatörü Chris Murphy paylaştığı tweet'te İran ile nükleer anlaşmadan ayrılan iki ülke oldukları için ahlaki açıdan tekrar katılan ilk ülke olmalarını düşündüğünü yazdı. Biden hükümeti bazı cüzi imtiyazların verilmesi ve bazı yaptırımların kaldırılması ile İran'ın ilkeli Bercam siyasetlerinden geri adım atacağını düşünüyor. Washington aynı zamanda İran ile Bercam ötesi müzakereleri, füze kabiliyeti ve bölgesel siyasetleri hakkında başlatmayı umut ediyor. Fakat İran'ın halkın hukukunu koruma ve yaptırımların da kaldırılması için stratejik eylem yasasının olaylanması ardından başta %60 oranında zenginleştirme olmak üzere Bercam sorumluluklarını hafifletme girişimleri Tahran'ın kendi ilkeli tutumundan asla geri adım atmayacağını gösteriyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Sırbistan Dışişleri Bakanlığı'nın Tahran ziyareti ve ikili ilişkiler etrafında. Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selaković 2 günlük resmi bir ziyaret için dün Tahran'a geldi. Belgrad basından Bild Sırbistan Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyaretinin başlamasıyla eş zamanlı olarak iki ülkenin tüm alanlarda ilişkileri geliştirme isteğine işaretle şöyle yazdı. İran İslam Cumhuriyeti ve Sırbistan iki dost ve ülke olarak her zaman ilişkilerini karşılıklı saygı ve geleceğe bakışa binaen düzenlemiş ve kendi işbirlikleri ve taammüllerinin ortak tutum ve bakış üzerine şekillendirmiştir. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif dün akşam Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selaković ile görüşmesinde iki ülke arasında tarihi ilişkiler, ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin dış siyasetinde Balkanların önemli konumuna işaretle iki ülke arasında çeşitli siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel boyutlarındaki işbirliğin çeşitli yenilikçi ve yaratıcı araçlarla korunması, devamı ve gelişmesine vurgu yaptı. Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selaković de yapılan görüşmede iki ülkenin özellikle endüstri ve ekonomi alanlardaki mevcut kapasitelerine işaretle dün Tahran'da iki dışişleri bakanları tarafından imzalanan işbirliği belgesinin gelecekteki ortak çalışmalar ve işbirlikleri için yararlı olduğunu ifade etti. Doğu Avrupa bölgesi coğrafi konum açısından Akdeniz ve Karadeniz'e ulaşabilirliği açısından, dünya ticareti ve enerji kaynakları açısından büyük önem taşıyor. İran da bu alana Kuzey-Güney Transit Koridoru ve Avrupa ile Asya Ticaret Köprüsü'nde bağlantı halkası konumundadır. İran İslam Cumhuriyeti'nin Belgrad Büyükelçisi Reşit Hasanpur bu bağlamda Sırbistan'ın Balkanlardaki jeopolitik önemine işaretli, Sırbistan'da İran İslam Cumhuriyeti'nin hassas Fars Körfezi ve Batı Asya bölgesindeki seçkin konumu, tanınan 80 milyonluk pazarı, İslam dünyası ve bağlantısızlar hareketinde İran'ın konumunun farkında olarak Tahran ile ilişkilere özel önem verdiğini belirtti.
Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin, iki ülke arasındaki ilişkilerde mevcut bu özelliklerin altını çizerek Cuma günü Belgrad'da İran İslam Cumhuriyeti Elçisi ile görüşmede Tahran'ın, Sırbistan'ın da aralarına olan diğer ülkelerin de toprak bütünlüğü ve hakimiyetine verdiği desteği takdir ederken, Sırbistan yaptırımlarından olumsuz etkilerinin çok iyi farkında olduğuna işaretle İran'a karşı tek yanlı yaptırımlara destek vermediklerini ve Tahran ile ilişkileri geliştirmeye vurgu yaptıklarını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti her zaman çeşitli siyasi, ekonomik, savunma, turizm, kültürel, bilimsel, eğitim ve spor gibi bütün alanlarda işbirlikleri geliştirme ve güçlendirmekten yana olduklarını bildirirken, pratikte de olumlu iradelerini ispatlamak için belirgin ve önemli adımlar atmışlardır. Bu sürecin devamında Tahran'da iki taraf özellikle ekonomi alanında işbirliklerinin geliştirilmesi, Amerika'nın zalimane ve tekyanlı yaptırımları ile ilgili konular, Balkanlar ve İran'ın çevresi dahil olmak üzere bölgesel sorunlar, uluslararası forumlarda iki ülke arasındaki işbirliği ve korona ile mücadele ve aşı alanında iki ülkenin girişimleri konularını ele almak üzere ekonomik işbirliği ortak komisyonunun 16. toplantısı hakkında görüş tahtesinde bulundular. İran ve Sırbistan tarım, endüstriler, madenler, inşaat, enerji, petrokimya, turizm ve kültür alanlarında işbirliklerine geliştirmek için olumlu kapasitelere sahiptiler. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Son günlerde Irak ülkede kusurlu bir güvenlik döngüsünün varlığını gösteren güvensizliklere tanık oluyor sevgili dinleyicilerimiz. Geçtiğimiz çarşamba akşamı Erbil Havalimanı yakınlığındaki Amerikan askerleri üssü ve Irak kuzeyinde bulunan Türk askerleri üssü saldırıya uğradı. Perşembe sabah saatlerinde ise Irak Silahlı Kuvvetleri'nin bir parçası olan Halk Gönüllü Güçleri Haçlı Şabi Örgütü'nün Nineva'daki mevzileri saldırıya uğradı değerli dinleyiciler. Irak başkenti Bağdat'ta da Perşembe günü bombalı bir araç Sadr yerleşkesinde patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti ve 10 kişi de yaralandı. Şimdi bu olayların peş peşe yaşanması ve özellikle şimdiki dönemde bölgemizdeki bu hararetli gelişmelerin devam ettiği bir sırada bu olayların yaşanmasını konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyiciler. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Siz bölgeyi yakından takip eden bir uzman olarak tabii ki Irak'la ilgili de önemli analizleriniz ve tespitleriniz var ama şimdi demokratlar Amerika'da hükümete geçtikten sonra biliyorsunuz bölgemizde bir tür sinsi planların cereyan ettiğine tanıklık ediyoruz. Irak acaba bundan müstesna mı? Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz bu konuda?
Ben şöyle düşünüyorum. Bunlar tabii bir sürü terör örgütü var Irak'ta. Daha bunlar uzun zamandan beri Irak'ta. Bunlar ne derler? Faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bunların hepsinin kökeni biliyorsunuz ki 11 Eylül'den sonra Irak'ta Taliban hükümeti devrilince oradaki Taliban örgütü, El-Kaide örgütü dağıldılar. Bunlar biliyorsunuz üçe genelde söylüyoruz ayrıldı. Bir kısmı öldürüldü, bir kısmı hapse atıldı, bir kısmı da Kafkasya üzerinden ve Orta Doğu'dan değişik dünyanın ülkelerine dağıldılar ve yeni filizlendiler, yeni terör örgütler filizlendirdiler bu bağlamda. Tabii ki bunu herkes biliyor. Bunların birçoğu Suudi Arabistan ve başka Körfez ülkelerinin desteğiyle bunlar nedenler geliştiler. Şimdi bu suretle baktığımızda tekrar bugün günümüzde şimdi muhtemelen iki gün ya da aynı 24'ünde İstanbul'da bir görüşmeler başlayacak Taliban'la örgütüyle Afganistan hükümeti. Bunlar da Doha'da sürüyordu. Yani başladığımız yere geri geldi. Taliban'ı bunlar şey almışlar nedenler ciddiye almışlar onlarla bir geçiş mi konuşacaklar ne bileyim bir barış sözü konuşacaklar. Bu nedenle dolayı Taliban'ın torunları olan örgütler, öyle düşünelim ya da El-Kaide ile Taliban'ın ikisinin birlikteliğinden doğan diğer terör örgütler de düşünüyorlardır. Ya nihayetinde bunlar gerçek anlamda terörle mücadele etmek isteseler de bunları muhatap almazlardı. Bu nedenle dolayı son zamanlarda Irak'ta özellikle bilhassa görüyoruz. Irak'ın farklı şehirlerinde tekrar bu terör örgütleri eyleme geçtiler. Bunun aynı şekilde biliyoruz şu Amerikan desteğiyle Suriye'de de devam ediyor. Bunu böyle düşündüğümüzde bu tür terör örgütleri fırsatı değerlendiriyorlar ve dünyadaki bu şimdiki ortamdan, konsensüsten yararlanarak biz de gelecekte bizimle de otururlar masaya, biz de bir şekilde yetişmişiz işler diye ben gerçekten böyle düşünüyorum. Yani terör örgütlerinin hepsi bir şekilde bakıyorlar. Bu Taliban'la olan müzakerelerden kendilerine bir pay çıkartıyor diye düşünüyorum.
Doğru. Hocam son sıralarda biliyorsunuz Irak'ta hükümet bayağı siyasi meselelere odaklandı. Bu konu sizce mesela IŞİD gibi terör örgütlerinin Irak'taki faaliyetlerini arttırması için ne kadar uygun bir fırsat sağladı acaba?
Şöyle ki Irak'ın gerçekten durumu zor. Irak fiilen şunu kabul etmek gerekiyor. Bağdat veya Basra ve Kuzey Irak'taki Erbil ve Süleymaniye ekseninde 3 diyelim ki cüz merkezinden şu anda söz edebiliyoruz. Bunun yanı sıra Irak'ta farklı örgütler var, farklı ne derler, düşünce kalıbında benimseyen teşkilatlar var. Ta Irak'ın merkezi üniter yapısı cüzlenmedikten sonra oradaki örgütler her zaman için kendilerine terör örgütler bir faaliyet alanı bulacaklar. Hele ki kaldı ki siyasilerin arasındaki çekişmeler de göz önünde bulunduracak olursak bu daha da bu örgütleri cesaretlendiriyor. Bu nedenle de bakınız eğer merkezi hükümet zayıf olduğu takdirde bu tür örgütleri mutlaka kendilerine bir faaliyet alanı buluyorlar. Bundan da diğer şeyler ne derler hükümetler de özel hükümetler kendilerine bir ders katmazdırlar ki en ufak bir terörle mücadelede bir ne derler biraz duraksama olursa veya tereddüt yaşanırsa başka komşu ülkelerinde desteğiyle bu tür örgütler hemen o ülkenin güvenliğini, ülke bütünlüğü, toprak bütünlüğü tehlikeye düşürürler. Mutlaka Irak'ta da belki Bağdat'ta yeşil bölgede çok fazla şey demiyorlar, ne derler, bu örgütler dalamıyorlar ama diğer bütün büyük şehirlerde istedikleri zaman şey yapabiliyorlar. Her türlü eylemi gerçekleştirebiliyorlar. Bunu da biliyoruz şu nihayetinde. Herkes biliyor bu terör eylemlerini gerçekleştirenlerin mali ve lütfi desteği ya bölgenin gerisi çöpü ülkelerindendir veya Amerika, İngiltere, İsrail'in desteğiyle oluyor. Bu nedenle dolayı açıkçası bu ülkelerde özellikle dördünü ben her zaman çizgili altını çiziyorum. Türkiye, Cumhuriyeti, İran, Irak Merkezi Hükümeti ve Suriye bir araya gelip de bu terörle hiç ne derler, ammasız ve ne derler, bir en ufak bir şey, önlem işareti koymadan birlikte mücadele edip birlikte güvenlik, askeri, istihbarat konularda işbirliği yapmadıktan sonra bütün bu bölgeler hem dışarı bölge dışı ülkeler tarafından hem de çöpe ülkeler tarafından her zaman için bir istihbarat, bir savaş, iç satışma alanı olarak dönüştüreceklerdi. Bunu da bunların mutlaka çözümünde bulunulması gerekiyor diye düşünüyorum.
Doğru. Son soru olarak Abbas Hocam, kimi uzmanlara göre bu Irak'ta son yaşananlar Suudi Arabistan'ın Yemen'deki uğradığı bu hezimetlerden doğan bir sonuçtur. Çünkü bölgenin güvensiz hale gelmesi ve bu projenin gerçekleşmesi Amerika'nın lehinedir. Şimdi Suudi Arabistan'ın bu Irak olaylarında ayak izinin olup olmadığı konusunda herhangi bir fikriniz var mı?
Şöyle ben düşünüyorum, benim belki de diyebilirsiniz toplantım var Abbas Hocam bu kadar söylüyorsan, ama böyle bir şey var. Bir temelin üç temele dayanan bir Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırmak, Orta Doğu'yu emperyalizme teşkil etmek için bir üç ayaklı bir şey var. Bunun bir ayağı Riyad, bir ayağı Londra, bir ayağı Washington'dur. Ama tam bunun ortasında İsrail var. Bunu eskiden gizli kapaklı yapıyorlardı ama biliyorsunuz şimdi artık Birleşik Arap Emirlikler'de, Katar'da, Suudi Arabistan'da elini şekilde İsrail işbirliği yapıyorlar. Bunu bildiğimize göre asla bunu göz önünden ayrıtmamalıyız, uzaklaştırmamalıyız. Riyad, Washington ve Londra arasında Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırıp buranın kaynaklarını yağmalama için kurulan ittifak uzun zamandan beri sürüyor. Burada tabii İngiltere'nin her ne kadar köhnemiş bir emperyalisti olursa Orta Doğu'yu tanıyan en güçlü devlettir. Bunun ta eskilerden beri, bunun yüzyıllardan beri bu bölgeyi tanır. Amerika dünyanın en büyük askeri gücü olarak vardır. Suudi Arabistan'da bütün bölge üzerinde hem mali yönünden hem de başka yönlerden bir hakimiyeti söz konusudur. Bu nedenle Irak'ta, Afganistan'da, Pakistan'da, Yemen'de, Libya'da, Mısır'da veya bütün bölgede patlayan bombalarda, istikrarsızlıkta, her konuda bu üç merkezin amacıya ekseninde versiyonistlerle işbirliği yaparak bir şey gerçekleşmesine hiç kuşkum yok. Bir eylem gerçekleşmesine hiç kuşkum yok.
Doğru. Hocam kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yerde buluşmak umuduyla.
Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Dr. Abbas Karaş Hocamızla konuştuk. Bugün röportajımızda Irak'taki güvensizliğin devam etmesi meselesinden yola çıkarak bu ülkeyle ilgili yaşanan son olayları ve gelişmeleri değerlendirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
İtilat gazetesinde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin ordunun her türlü görev için tam teyakkuzda olduğunu vurgulaması, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer baş müzakereci Seyyid Abbas Irakçı'nın Viyana müzakerelerinde yeni bir uzlaşma şekillenmeye başladığını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Siyonist Rejim İç Güvenlik Etüt Merkezi Başkanı Amos Yedlin'in İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Siyonist Rejim İç Güvenlik Etüt Merkezi Başkanı Amos Yedlin, İran'ın nükleer programının çok sağlam ve geniş olduğunu itiraf etti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Siyonist Rejim İç Güvenlik Etüt Merkezi Başkanı Amos Yedlin, korsan rejimin İran'ın Natanz nükleer tesislerine yönelik sabotaj girişiminde rolü olduğundan dolayı bir şekilde değinerek İran'ın Natanz nükleer tesislerine yönelik olası saldırılar için 20 sene önceden beri hazırlıklı olduğunu vurguladı. İran'ın nükleer zenginleştirme oranını %60'a yükseltmesine de değinen Yedlin, İran'ın nükleer alandaki ilerlemesinin nükleer anlaşmanın sorunlu olduğunu ve yakında yeteri kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olabileceğini belirtti. Bilindiği gibi Siyonist rejim ve batılı müttefiklerinin iddialarına rağmen İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğu İranlı yetkililer tarafından vurgulanırken bu konu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın da sık sık gerçekleştirdiği denetimlerde ispat edilmiştir.
Risalet gazetesinde Viyana müzakerelerine yakın bir kaynak, İran'ın yaptırımların bölünerek kaldırılmasını kabul etmediğini açıklaması, Amerika'nın İran karşıtı hasmani politikalarını sürdürmesi gibi haberlere yer verildiyken, Horasan gazetesinde Avusturya Dışişleri Bakanı'nın nükleer müzakereler hakkında değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Avusturya Dışişleri Bakanı Viyana görüşmelerinin ilerleyişi konusunda iyimserim ve nükleer anlaşmanın tüm taraflarca tam ve etkili bir şekilde uygulanmasının yanı sıra Amerika'nın bu anlaşmaya geri dönüşünün sağlanması herkesin yararınadır dedi. İrna'ya özel röportaj veren Avusturya Dışişleri Bakanı, müzakere sürecine ilişkin değerlendirmesini nasıl olduğu ile ilgili soruya, "Şimdi kritik bir zaman ve bu konuşmalar nükleer anlaşmayı kurtarmak için son şansımız olabilir." yanıtını verdi. Tahran ve Viyana arasında birçok işbirliği alanı olduğunu ve Avusturyalı şirketlerin nükleer anlaşma müzakerelerini yakından takip ettiğini belirten Avusturyalı yetkili, Avusturya ticaret odalarının son zamanlarda iyi karşılanan toplantılara ev sahipliği yaptığını, çünkü işbirliği ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için pek çok alan bulunduğunu kaydetti. Tahran ile Viyana arasında uzun süredir devam eden ilişkilere ve Amerika'nın baskıcı ve tek taraflı yaptırımlarının yol açtığı baskılara rağmen ilişkilerin sürdüğüne değinen Avusturyalı yetkili, "Birbirimizle çok zor zamanlarda çok iyi bir ilişki ve işbirliği kurmayı başardık." diye belirtti.
Hemşeri gazetesinde İranlı foto muhabirlerin dünyanın en iyi foto muhabirleri arasında yer aldığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
World Press Foto Vakfı'nın 64. fotoğraf yarışının seçilen en iyi fotoğraflar arasında İranlı iki foto muhabirinin çektiği fotoğraflar da yer aldı. World Press Foto Vakfı her yıl dünyanın en önemli fotoğraf yarışmalarından birini düzenleyerek güncel konular, genel haberler, doğa, portre, spor ve yerel haberler gibi toplam 8 kategoride dünyanın en iyi foto muhabirlerini seçerek açıklıyor. Bu yıl 64.sü düzenlenen bu yarışmalarda aralarında İran, Arjantin, Ermenistan, Avustralya, Bangladeş, Hindistan, İrlanda, Myanmar, Peru, Amerika, Rusya, Filipinler ve Portekiz'in de yer aldığı 28 ülkeden 45 foto muhabir çeşitli kategorilerde ilk 3 sıraya yerleşti. İran'dan ise Niyusha Tevekkülyan, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü'nün şehit komutanı, General Hac Kasım Süleymani için düzenlenen yas merasiminden çektiği fotoğrafla genel haberler kategorisinde tek fotoğraf bölümünde 3. olurken, Ferişte Islahide spor kategorisinde 3. oldu.
Muhterem dinleyicilerimiz, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam ülkelerinde Ramazan.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının İslam ülkelerinde nasıl karşılandığını ve hangi merasimlerin yerine getirildiğini ele aldığımız dizi sohbetimizin 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Her bölümde bir ülkenin Ramazan etkinliklerini bir ravinin dilinden anlattığımız bugünkü sohbetimizde Hindistan'da bu ay ile ilgili gelenek ve göreneklere değinmek istiyoruz.
Resmi adı Hindistan Cumhuriyeti olan Hindistan, Güney Asya bölgesinde yer alan ve Hint Yarımadası'nın geniş bir bölümünü kapsayan ve başkenti Yeni Delhi olan ülkedir. Hindistan nüfusu yaklaşık 1 milyar 350 milyon kadardır. Hindistan, Çin'den sonra nüfusu en yoğun olan ülkedir. Hindistan nüfusunun %12 kadarı ise Müslümandır.
Hindistanlı Müslümanlar mübarek Ramazan ayını çok önemsiyor. Hindistanlı 200 milyon Müslüman din alimlerinin fetvaları üzerine mübarek Ramazan ayını büyük bir şevkle karşılıyor. Hindistan Müslümanları Şaban ayının son 10 gününde yaşadıkları kentlerde ve köylerde camilere, türbelere, hüseyinliğe ve dini mekanlara temizlik yaparak Allah'ın ziyafet ayını karşılamaya hazırlanır. Hindistan'da camiler ve kutsal mekanlar mübarek Ramazan ayı başlamadan önce başta gençler olmak üzere insanların ilgisini çekmek üzere rengarenk kumaşlarla bezemeye başlar. Yine Müslümanların yoğunlukta yaşadığı bölgelerde çarşı pazarda Ramazan havasına girer. Hatta gayrimüslim nüfusun yaşadığı bölgelerde dükkanlar ve mağazalar mübarek Ramazan ayının özel ürünlerini sunmaya başlar.
Muhammed Hafız da Hindistanlı Müslümanlardan biridir. Muhammed Hafız, Yeni Delhi pazarında iş portacı olarak çalışıyor. Ramazan ayı gelince Muhammed Hafız'ın işi iyi oluyor. Zira Hindistan'ın Müslüman halkı iftar ve sahur sofraları ve bu ayda ziyafetleri için pazara geliyor ve ihtiyaç duydukları erzak ve diğer malzemeleri temin ediyor. Aslında sadece başkent Yeni Delhi'de değil, Hindistan'ın birçok kentinde Ramazan ayında çarşı pazar hareketlenmeye başlıyor. Örneğin Müslümanların yoğunlukta yaşadığı Hyderabad veya Kalkuta kentlerinde gıda maddeleri satan marketlerin satışı iftar vaktine yaklaşınca ve sahurdan önce büyük oranda artıyor. Hindistan'da esnaf iftardan sahura kadar dükkanlarını ve mağazalarını açık tutuyor. İnsanlar bu ayda en çok hurma, meyve, kızartmalar gibi yiyecekleri satın alıp iftar ve sahurda tüketiyorlar.
Hindistan'da dinler oldukça çeşitlidir. Müslümanlar ise Ramazan ayında Budist, Hindu ve Hristiyan arkadaşlarını da iftar sofrasına davet ediyor ve onlar da Müslüman dostları için evlerinde iftar sofrası kuruyor. Hindistan'da Ramazan ayında çok değerli olan geleneklerden biri de ülke genelinde insanların adaklarını eda edebilmeleri için özel yerlerin belirlenmesidir. Böylece bu ayda hurma, meyve ve yiyecek temin edemeyen insanlar bundan yararlanır. Yeni Delhi'nin sahurvalaları ise Hindistan'ın çok eski Ramazan geleneklerinden biridir ve zamanla tüm zorlukları geride bırakarak günümüze dek gelmeyi başarmıştır. Sahurvalalar mübarek Ramazan ayı boyunca kentlerin ve köylerin caddelerinde yürüyerek Allah'ın ve Resulullah Efendimiz'in isimlerini şarkı şeklinde dile getirir. Bu şarkılar aynı zamanda sahur vaktini ilan etmek ve Müslümanları sahura uyandırmak içindir. Üzerinden asırlar geçen bu gelenek hala Yeni Delhi'nin daha eski olan semtlerinde icra edilir. Bu gelenek Müslümanların yoğunlukta yaşadığı bölgelerde daha yaygındır.
Sahurvaralar işe sabah 2.30 sularında başlıyorlar ve genellikle ellerinde aldıkları sopa ile veya boş bir teneke veya buna benzer eşyalarla kapılara ve duvarlara vurup insanları sahura uyandırıyorlar. Hindistan'da bu gelenek ve sahurvalaların bu işi bir ailenin içinde kuşaktan kuşağa intikal eder. Bu iş Ramazan ayının sonuna dek devam ediyor ve sahurvala ay sonunda da bu işi yaptı, mahallenin Müslüman halkından hediyeler alır.
Camilerde 5 vakit namazı cemaatle kılmak, dini konuşmalar ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gibi gelenekler de Hindistan'da camilerde ve dini mekanlarda yerine getirilen bazı geleneklerdir. Hindistanlı Müslüman İslami inancı ve rivayetlere göre orucunu hurma ve su ile açar. Gerçi bu ülkenin bazı yörelerinde süt ve bir parça meyve ile iftar etmek de adettendir.
Hindistanlı Müslümanların oldukça zengin yemek çeşitleri vardır ve bazıları mübarek Ramazan ayında iftar vakti tüketilir. Bu yemeklere baklagillerle birlikte pişmiş şalgamla yapılan çana dalı, kızartılmış soğan, havuç ve patatesten yapılan pakurayı ve mercimek de yoğurt ve unun karışımından yapılan dahi vada gibi yemeklere örnek vermek mümkündür. Hindistanlı Müslümanlar sahur için de bazı özel yemekleri tüketirler. Örneğin pirinçle mercimekten oluşan kecidi, kızartılmış kıymadan yapılan kima, kavrulmuş buğdaydan yapılan parata ve yine Hindistanlı Müslümanların iftar ve sahur sofralarının olmazsa olmazı pirinç ve etten yapılan enci adında yemekler bu mübarek ayda tüketilen diğer bazı yemeklerdir.
Hindistan'da mübarek Ramazan ayına özel otellerde gün boyunca yolcular için bazı özel yemekler yapılır. Yine bazı gıda maddeleri satan lokantalarda ve restoranlarda da Ramazan'a özel yemekler hazırlanır. Hindistan'da mübarek Ramazan ayına özel içecek ise limon suyu, süt ve karışımı bir içecektir. Hindistanlı Müslümanlar ise bu içeceğin oruç tutan insana gece ibadetini yapması için güç kazandırdığına inanıyor.
Hindistanlı Müslümanlar mübarek Ramazan ayını günlerine genellikle ibadet ederek geçirirler. Bu insanların esas ibadet mekanı ise diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi camilerdir ve genellikle sahur ve iftar vakti oruç tutan mümin insanlarla dolup taşar. Hindistanlı Müslümanların mübarek Ramazan ayının son 10 gününde bir de itikaf merasimi de vardır. Kadir gecesine vurgu yapılarak düzenlenen bu merasim, mübarek Ramazan ayının 27. gecesinde son bulur ve halk geçmişlerine Fatiha okumak üzere mezarlara akın ederler.
Hindistanlı Müslümanlar mübarek Ramazan ayının son cuma gününe veda cuması diyor. Bugün de Müslümanlar Dünya Kudüs günü özel merasime katılmanın yanı sıra bir de veda cumasına özel merasimler düzenler. Haydarabad kentinde halk bugün de kentin en büyük camii olan ve Mekke Camii adı ile bilinen en büyük camiine akın eder. Bu kutsal mekanda Kur'an-ı Kerim tilavet ederek sabaha kadar ibadetle meşgul olurlar.
Mübarek Ramazan ayının sonunda ve Ramazan bayramında Hindistan'ın çarşı pazarı yeniden hareketlenir. Hindistanlı Müslümanlar bayramdan birkaç gün öncesinden bayram elbiselerini satın almaya başlar. Bu elbiseler genellikle beyaz ve açık renkli elbiselerdir.
Hindistan çeşitli dinlere ev sahipliği yaptığı için yıl boyunca çeşitli dini etkinliklere ve bayramlara şahit oluyor. Ancak bu bayramlar arasında 200 milyon Müslümanın kutladığı Ramazan bayramının ayrı bir yeri bulunmakta. Aslında bu bayram Müslümanlardan başka gayrimüslimler için de özel iktisadi önem arz ediyor. Hindistan'da Ramazan ve Kurban Bayramı büyük bir ihtişamla kutlanıyor.
Hindistan'da Müslüman nüfusun ülke genelinde yaşıyor olması yüzünden de Ramazan bayramında her tarafta Hindistan müziği çalınıyor. Bayram günü sokaklar, evler ve camiler bezenerek ışıklandırılır. Bugün de çocuklar büyüklere çiçek verip karşılığında bayramlık alır, genç kızlar ise ellerine kına bağlar ve rengarenk bilezikleri takar.
Hindistan Müslümanlarının Ramazan bayramında da özel gelenekleri vardır. Bu bayram Şevval ayının ilk gününde başlar ve Müslümanlar güne bayram namazına katılmak ve bayram hutbesini dinlemek ve fitre ödemekle başlar. Hindistan'da fitre arpa, hurma, kuru üzüm veya bedeli olan paradır ve toplumun yoksul insanlarına verilir.
Hindistanlı Müslümanlar bayram günü Ramazan'dan sonra büyüklerini ziyaret ederler. Yine bugün de bazıları ziyafet verir ve yakınlarını ve eşi dostu bir araya getiriyorlar. Bazı aileler ise ziyafet vermek yerine yoksul ailelere sadaka verirler. Hindistan'da Ramazan bayramı tatili bir gündür fakat ziyarette birkaç gün sürebilir.
Ramazan bayramında namazdan sonra ailenin en büyüğü küçüklerin onu ziyaret etmesini beklemeye başlar ve gelecek misafirler için bayrama özel yiyecekler tedarik eder. Küçükler ellerinde çiçeklerle ailenin büyüklerini ziyarete gider ve öğlen vaktini birlikte geçirirler. Gerçekte mübarek Ramazan ayı ve bayramı Hindistanlı Müslümanların en asil geleneklerinin sergilendiği günlerdir. Öyle ki bu gelenekler olmadan bayramın da hiçbir anlamı kalmadığı ifade edilir.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının İslam ülkelerinde nasıl karşılandığını ve hangi merasimlerin yerine getirildiğini ele aldığımız dizi sohbetimizin 6. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve esen kalın.
Sensiz ben bir mecnundum, senin ile buldum beni. Hakikat bir aynaymış, baktığımda gördüm seni. Sensiz ben bir mecnundum, senin ile buldum beni. Hakikat bir aynaymış, baktığımda gördüm seni. Allah'ım, Allah'ım, en büyüksün Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım, rahmeti bol Allah'ım. Sen varken özgürlükte buldum beni. Gönül gözüm görmezmiş, adalette buldum seni. Varlık nedir sen varken özgürlükte buldum beni. Gönül gözüm görmezmiş, adalette buldum seni.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir haftadan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktiniz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Melih Acar isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. İnsanı en mükemmel şekilde yaratan ruhlar aleminde kendisine itaat için söz alan yeryüzüne indirilişimizden sonra da peygamberleri vasıtasıyla verdiğimiz sözü sürekli hatırlatan Allah-u Teala müstesna zaman dilimleriyle ilk günkü sözleşmeyi hatırlamak için fırsatlar vermektedir. Cuma günleri, bayram günleri, Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek geceler bu zaman dilimlerindendir. Sadaka ve zekat müesseleriyle sosyal yardımlaşma ve ekonomik kalkınma yolları aranır. İşveren ve işçi arasındaki hakları düzenleyen İslam, zenginlerle fakirler arasındaki makası daraltmak için zenginin malının %2,5'ini fakire vermesini emreder. Bu mal transferi yılda bir defa olsa da sadaka ve borç vermede zaman sınırı yoktur. Faizi yasaklayan İslam, borç para vermeyi teşvik eder. Bunun için Peygamber Efendimiz, borç verenin karşılıksız vermiş gibi sevap kazandığını belirtmektedir. İnananlar 3 aylarda birlikte yeni fırsatlar yakalar. Recep, Şaban ve Ramazan aylarıyla yeni bir manevi iklime girilir. Bu yeni fırsatlar, yeni başlangıçlar demektir aslında. Günahlardan tövbe etmek, hataları telafi etmek, fakirlerin halini anlayarak sosyal yardımlaşmayı arttırmak, kısacası muhasebe için fırsat. Evet, mübarek Ramazan ayına geldik. Bu münasebetle Ne iyi. Dinleyicilerimizden, minnet Ramazan'la değil, ilgili duyarlı dinleyicilerimizden birçok mektup alıyoruz bugünlerde. Evet. Yani nefis muhasebesi için bir fırsat diye geçiyor. Çok güzel bir şey.
Keşke gerçekten bu nefis muhasebe sadece Ramazan, Şaban veya Recep aylarıyla mübarek üç aylarla ilgili sınırlı olmasın. Tüm sene boyunca aynı işleri yapabilsek.
Evet, tabii ki öyle olmalı ama biliyorsunuz insan yani bugün yaptığını yarın maalesef unutuyor.
Maalesef.
Allah-u Teala çok güzel burada söylemiş. Allah-u Teala yıl boyunca insana bir şekilde hatırlatmak istiyor. Yani unutkanlığını ister bayramlar olsun, özel münasebetler olsun, çeşitli zaman diliminde hatırlatmalar yapılıyor insana bu şekilde. Ama insanlar birazcık da olsa, diyelim bugün bu ay Ramazan, Ramazan'dan sonra yıl boyunca 10 gün, 20 gün, 1 ay, keşke bir denemelere de olsa bunu devam ettirseler.
Bir hatırlatmaları olsa, evet, olsa
onu
gibi
devam ettirseler keşke, ama var. Yani yok da değil.
Umarım unutmayız.
Unutmayız inşallah. İsterseniz devam
etsiniz. Evet, Melih Bey şöyle devam ediyor. Ramazan oruç ayıdır. Bir ay boyunca Allah rızası için oruç tutarken bir taraftan nefis terbiyesini öğrenir, diğer yandan sağlıklı yaşam için fırsat elde ederiz. Uzun süren açlıklarımızda fakir fukarayı hatırlayarak empati yaparız. Böylece sosyal yardımlaşma duygularımız doruğa ulaşır, ulaşmalıdır. Allah-u Teala'yı zikretmeyi arttırmalıyız. Yakın ve uzak akrabayı, fakirleri, yetimleri koruyup gözetmeli, maddi ihtiyaçlarına yardımcı olunmalıdır. Melih Bey'e teşekkür ediyor ve yıl boyunca aynı şekilde davranmayı umut ediyoruz.
Eser Ünsal isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Sosyal medyaya göz attığınızda gülümseyen ve her şey yolundaymış gibi poz veren resimlerle, mutluluk mesajlarıyla, umut veren sözlerle karşılaşırsınız. Sanal alem okyanusunda ağır ağır yüzmeye çalışan insanlar görünürde neşelidirler ancak başınızı çevirdiğinizde ayaklarının altındaki ağır yükü fark eder ve iç dünyaya atılmış endişelerin, korkuların, pişmanlıkların, kırılganlıkların, beğenilmeme duygusunun, sevgisizliğin izlerini görür ve suyun yüzeyiyle altının farklı olduğunu fark edersiniz. Arka tarafta hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Burada hayal ettiğimiz değil, gerçeğin kendisi vardır. Teknolojinin hayatımıza girmediği dönemlerde insanlar güne selamla başlar ve sırtlarındaki yükü aile fertleriyle paylaşıp yola devam ederlerdi. Birbirlerinden kalben uzaklaşan günümüz insanı ise güne sosyal medya mesajlarıyla başlıyor. Kaç beğeni aldığını, hangi fotoğrafın ne kadar ilgi gördüğünü, kaç takipçisinin olduğunu hesap ediyor ve yalnızlığını ve sevgisizliğini bu şekilde telafi etmeye çalışıyor. Evet, çağımızın büyük yani fenomeni, büyük sorunlarından birisidir.
Ne yazık ki.
Yani bu beğeni toplama alışkanlığı diyelim, yoksa ne bileyim modu nedir? Bu gerçekten insanın içine o gereken huzuru, mutluluğu veriyor mu?
Bence insanlar sosyal yaşamındaki boşluklarını bu şekilde doldurmaya çalışıyorlar. Yalnızlaştıkça o beğeni toplama, o fotoğraflara atılan günün deyimiyle like'ları sayarken ne kadar sevildiğini hissetmek istiyor. O manevi boşluğunu, o sosyal hayattaki çektiği acıları telafi etmeye çalışıyor bence, bilmiyorum.
Ama bazıları da acı çekmiyor ki. Yani bir sürü olumlu çevresi var, neşeli insanlar var çevresinde. O kendisini soyutluyor. Yani tamam da birisi diyelim yalnızdır, hiç kimsesi yoktur, akrabası falan dostu yoktur, sanal dünyaya gelmiş. Kimileri de kendileri soyutluyor toplumdan. Bence zarar ediyorlar.
Tabii ki.
Bence çok tabii zarar ki. Ediyorlar.
Tabii ki.
Yani neyle değiştirdiklerini bilmeleri
farkında
lazım.
Farkında değiller maalesef. Eser Bey'in mektubuna devam etsem mi acaba?
Evet, buyurun.
Eser Bey şöyle devam ediyor. Adına hayat denilen bu yolculukta huzur ve mutluluğa ihtiyaç duyarız. Ancak bu değerlerin kaynağını yanlış yerde aradığımızda iç dünyamızda yaşadığımız boşluk bir uçuruma dönüşür ve çözüm yerine çözümsüzlüğe sürükleniriz. Bu nedenle yakınlarımızla, dostlarımızla sağlıklı ilişkiler kurmalı ve yükümüzü onlarla paylaşmalıyız. Gerektiğinde yükümüzün ağır olduğunu onlara ifade edip destek isteyebilmeliyiz. Eser Bey'e çok teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Sırada bir telefon mesajı var.
Ramazan'ın İslam ümmeti için, bütün insanlık için hayırlara vesile olur inşallah. Ben bu nurlu ayda nurlu bir kardeşimizin Ey Nur diye başlığı bir yazısını ben okuyacağım. Ey bütün nurların üstünde olan nur, ey hiçbir nurun kendisine benzemediği nur. Bugün bütün vücudumuz ve avuçlarımız senin o nurdan hazinene, nurdan dergahına yönelmiş, senden gelecek bir ihsanı, bir nuru ümit etmektedir. Her zamankinden daha çok senin nuruna bugün muhtacız. Biliyor ve inanıyoruz ki gözün nuru iman nuru ile ışıklanırsa ve kavileşirse bütün kainat gül ve rehanlar ile süslü bir cennet şeklinde görünür. Ayların en güzelini, günlerin en masumunu yaşadığımız şu zaman diliminde beytine komşu beldelerin herhangi birinde senin sevgili dostun dostları bir ümit, belki bir ümit diye medet umdukları bu ve bunun için yöneldikleri çağdaş tayflerde oranın yerli yabancı zorba ve müstekbirleri tarafından teknolojinin en yeni en akıllı taşlarıyla taşlamaktadırlar. Hangi beldeyi söyleysem ki ya Rabbi, hangi katlamı saysam ki ey kalplerin özüne alim Allah'ım, bir ensar bir ensar diye aşağı yükselen feryadımızı, çoluk çocuklarımızın parçalanmış el ayaklarını, annelerimiz, bacılarımızın ayaklar altına alınmış iffetlerini bizden bir yakarış olarak kabul et. İcabet olan dua olarak kabul buyur.
Aziz dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Mektuplarımız o kadar fazla ki hangisinden devam edeceğim bilmiyorum. Leyla Hanım'ınkini seçeyim.
Evet.
Leyla Hanım, Leyla Yıldırım isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu ifadeleri bizimle paylaşıyor. Şehrin tozlu caddelerinde hayat bulan ağaçlarla karşılaştığımda mutlaka gölgesine çekilir, yapraklarına dokunur ve ağaçla tanışırım. Ağacın bir ruhunun olduğunu düşünür, dilini anlamaya ve mesajını okumaya çalışırım. Hepimizin ağaçla bir tanışıklığının olduğunu düşünür ve ağaçları kesenlere, ağaçlara zarar verenlere karşı tepkimi ortaya koyarım. Doğrusunu isterseniz ben de aynı şeyi yaparım. Yoldan
evet.
Geçerken ağaçlara dokunurum.
Zaten canlı diyoruz değil mi?
Evet.
Can dediğin
aynen.
Yani nefes alıp veren.
Aynen.
Bu sadece insan için geçerli değil ki. Evet, devamında şöyle yazıyor: hak kavramı bütün canlıları kuşatan üst bir değerdir. İnsanın hakkını korumak için nasıl çaba gösteriyorsak, bir kuşun da bir ağacın da yaşam hakkına saygı göstermek zorundayız. Ağaçları kesmekten, karıncayı ezmekten, kedileri aç bırakıp cezalandırmaktan keyif alan antisosyal bir kişinin insana merhametle yaklaşacağına hiç ihtimal vermen, İnsanların maruz kaldığı haksızlıklara karşı nasıl tepki gösteriyorsam, canlılara yapılan haksızlıklara karşı da aynı tavrımı sürdürürüm. Ne kadar duyarlı bir
evet.
insan Leyla Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum bu temiz duygusundan ötürü. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0-98-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Programımızın sonunda Akın Ersoy, Yiğit Güler ve Cansu Peker isimli dinleyicilerimize geçen hafta bizlere gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildiriyor. Her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya buluşmak umuduyla, hoşça kalın. İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.